Ayrım 12. Aksaray'ın Sırları. Barış Yarkadaş. Sayfa 261. Erdoğan tavizlere devam ediyor. Farkında mısınız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası siyasete ilişkin hangi yorumu yapsa ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Mary Harf hemen sahneye çıkıyor. Harf, Erdoğan hangi tezi savunduysa tam tersini söylüyor. Erdoğan bu yüzden sürekli açığa düşüyor. Tabi burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da şu. Dünya lideri Erdoğan'ı yalanlayan kişi Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün yardımcısı. Deyim yerinde ise suyunun suyu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sürekli yalanlayan ve siyaseten zor durumda bırakan ABD, Türkiye Cumhurbaşkanı'na en alt düzeyde cevap veriyor ve muhataplık düzeyini aşağı çekiyor. Türkiye hiç bu denli aşağılanmamış ve küçümsenmemişti. Bu da Erdoğan'a nasip oldu. ABD'nin bakanın sözcü yardımcısı aracılığıyla cevap verdiği Erdoğan, kuşkusuz olup bitenin farkında. Bu yüzden Letonya dönüşü uçakta yaptığı açıklamada PYD'ye ilişkin yorum yaparken mantaliteleri bu oyunlara yeterli değil, onlara bir üst akıl yön veriyor diyor. Erdoğan ismini koymasa da PYD'nin ABD tarafından yönlendirildiğine işaret ediyor. ABD'nin bu tavrı Erdoğan'a kırmızı çizgilerini hatırlatmaktadır. ABD benim dışımda oyun kuramazsın, siyasi kurnazlığa izin vermem diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tavır değişikliğinin farkında olduğu için ne istenirse yapıyor. Kimse üstünde durmuyor ama Türkiye 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası uluslararası güçlere taviz üstüne taviz veriyor. Örnek mi? AKP hükümeti KKTC'den Türk askerini çekmeye hazırlanıyor. Yandaş medya bu meselenin üstünü örtüyor. Muhalif medyanın sesi ise kitlelere yeterince ulaşmıyor. AKP'yi oluşturan tüm unsurlar iktidarda kalabilmek adına istenilen tüm tavizleri peş peşe veriyor. CHP'nin önerdiği tezkereyle güya dalga geçmeye çalışan ve milli çözüm öneren ana muhalefet partisine demedik söz bırakmayan yandaşlar, Barzani'nin askerlerinin Türk topraklarını adeta bir savaş arenasına çevirecek olmasına seslerini dahi çıkaramıyor. CHP Kobani için tezkere önerirken, yabancı askerlerin Türk topraklarına girmesinin önünü kesmeyi tasarlıyordu. CHP'nin tezkeresine dudak bükenler ve IŞİD'in bölgeden çıkarılma önerisini küçümseyenler, şimdi ÖSO ve Peşmerge'nin topraklarımıza girmesi karşısında söyleyecek söz bulamıyor. Erdoğan, önlerine konulan bu planların tamamını uygulamak zorunda. Zira uygulamadıkları takdirde iplerinin tamamen çekileceğini Mary Harf'in sık sık konuşmasından dahi çıkarıyorlar. Erdoğan düşman yaratmak zorunda. Erdoğan iktidarını korumak için daima düşman yaratmak zorunda. Şimdiki düşman da Gülen Hareketi ve sıra Gülen Hareketi'ne yönelik operasyonlarda. RTE tabanını motive ve konsolide etmeyi amaçlıyor. Bana darbe yapıyorlar, bana komplo kuruyorlar, İsrail beni devirmek istiyor mesajlarıyla süslenen operasyonun halkın nezdinde karşılık bulduğu görülüyor. Halkın bir kısmı Gülen Hareketi'nin İsrail ile işbirliği yaparak Erdoğan'ı dinlediği, komplo kurduğu ve devirmeye çalıştığına inanıyor. Ancak Erdoğan buna rağmen hala rahat değil. Çünkü Erdoğan 17 ve 25 Aralık operasyonlarını bir türlü unutamıyor. O dosyaların yeniden açılmasından korkuyor. Erdoğan polisler tutuklansa da kara para ilişkilerinin üstünü örtemiyor. Çünkü orada buharlaştırılan paraların esas sahipleri uluslararası sermaye. Erdoğan 300 milyar dolar tutarındaki paranın bir gün kendisinden mutlaka isteneceğini biliyor. Ama zaman kazanabilmek için elindeki tüm gücü kullanıyor ve operasyonu ötelemeye çalışıyor. Bunun için de topluma dış mihrakların uzantıları beni devirmek istiyor sözüyle mesaj veriyor. 10 yıldır ortak olduğu Gülen Hareketi'ni bir anda ajan ilan etmekten çekinmiyor. Erdoğan Aksaray'da huzurlu değil. Gezi direnişi sonrası uykuları kaçan ve o günden bugüne kendisini bir türlü toparlayamayan Erdoğan, bir yandan da Fethullahçı ayaklanma bekliyor. Bir kaynağım aylar önce yaptığımız sohbette şunu söylemişti. AKP'nin Taksim'i 1 Mayıs gösterilerine yeniden kapatması ve Gezi'de aşırı şiddet uygulaması sadece solculara yönelik düşmanlığıyla açıklanmamalı. Erdoğan Fethullahçı ayaklanma bekliyor ve solcuları Taksim'e sokturtmayarak aslında polislere prova yaptırıyor. Erdoğan rejimi iktidarda kalabilme adına polisiye yöntemleri uygulamaya koydukça toplumdaki sıkışma da o denli artıyor. Kendi kitlesini ikna edebilmek ve yanında tutabilmek için iç savaş çıkarmayı dahi göze alan Erdoğan'ın iktidar tutkusu ve hesap verme korkusu hepimizi zor günlerin beklediğini gösteriyor. Aklını MİT'e ve polise teslim eden Erdoğan, otoriterizmin taşlarını yoluna döşerken demokrasi güçlerinin ise aklını başına toplaması ve bir an önce çıkış yolu bulması gerekiyor. Erdoğan her geçen gün Türkiye'yi tam bir polis devletine çeviriyor. İnternet sitelerinin erişimi engellenmesine yönelik kanun söylediklerimizin somut bir örneği. Bu kanun Erdoğan'ın hiç de hoşlanmadığı mahkemelerin işlevini tamamen ortadan kaldırıyor. Telekomünikasyon İletişim Başkanı mahkeme kararı olmaksızın herhangi bir internet sitesine erişimi engelleyebiliyor. MİT'ten TİB'e atanan ve kurumu yönetmeye başlayan birçok bürokrat AKP'yi rahatsız edecek haberleri engelleyebilmek için tetikte bekliyor. AKP'nin Türkiye'yi bir polis devleti haline getirdiğinin en önemli kanıtlarından biri haline geldi TİB. Kamuoyu çok fazla üzerinde durmuyor ama TİB, AKP'nin yeni istihbarat ve fişleme merkezi misyonunu üstlendi aslında. Bakın, yeni yasaya göre uzun bir süredir yatırım yapılan ve altyapısı güçlendirilen TİB, her 30 dakikada bir Türkiye'den giriş yapılan tüm internet sitelerine hangi haber ya da videoların yüklenebildiğini görebilecek. Kimin hangi siteye girdiği, kaç dakika kaldığı ve hangi haberleri okuduğu da TİB tarafından tespit edilebilecek. Böylece devlet kişilerin özel yaşamını didik didik edebilecek. Üstelik bu hukuki ve meşru olmayan bir kanunla yapılacak. AKP iktidarı TİB'in niteliğini de zaman içinde değiştirecek. AKP kurmayları TİB'i sanılanın aksine MİT'in kontrolüne sokmayacak. TİB, MİT'in de üstünde bir yere konumlandırılacak. İktidar internete giren yaklaşık 30-35 milyon kişinin davranışlarını elektronik ortamda tespit edecek. Buradan elde edilen dijital istihbarat iktidarın emrine sunulacak. TİB, ABD'deki NSA örgütlenmesine benzer bir yapıya dönüştürülecek. AKP, NSA'nın yaptığı gibi herkesi izleyecek, fişleyecek, maillerini, SMS'lerini kontrol edebilecek. İşte bu yüzden uzun zamandır TİB'e yönelik yatırım yapılıyor. Yurttaşını izleyen ve fişleyen iktidar, MİT, polis ve genelkurmay istihbaratının yanı sıra TİB'i de devreye sokuyor. Böylece yurttaşlar tam anlamıyla kapana kısılıyor. Bazı aklı evveller ise iktidarın nimetlerinden faydalanabilmek ve Erdoğan'a yalakalık yapabilmek için hala AKP'yi övüyor. Tarih TİB eliyle gerçekleştirilecek olan sansürün utanç yaftasını onların boynuna da asıyor. Sadece TİB değil, iç güvenlik yasasıyla da polis devletine tam geçiş yaptık. Artık polis istediği ölçüde şiddet uygulayabilecek ve en küçük eylemde halka sindirmek ve Erdoğan rejimini korumak için her türlü yetkiye sahip olacak. Erdoğan'ın derin planı. Erdoğan'ın esas derin planı devreye girdi. Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerini yanına çağırıp toplantılar yapma cüretini kendinde gören Bilal Erdoğan'ı da kurtaracak hukuki süreç için yeni bir adım attı. AKP, derin devleti temizliyoruz derken kamuoyu desteği alabilmek için özellikle ulusalcıların hassasiyetlerine seslendi. Nasıl mı? AKP medyası ve ideologları Ergenekon, Balyoz, casusluk davası, Oda TV gibi davaların tüm sorumluluğunu paralel yapıya yıkmaya başladılar. Tutuklanması muhtemel 8-10 kişinin sahte delil ürettiği, yasa dışı dinleme yaptığı, mahkeme kararlarına müdahale ettiğine ilişkin haberler yapıldı. Böylece ulusalcı kamuoyu da Gülen hareketinin bürokrasideki tasfiyesi için ikna edildi. Erdoğan, Gülen'e operasyonla bir taşla birkaç kuşu birden vurmak istiyor. 1. Hukuk dışı tüm davaların sorumluluğu cemaatin üstüne yıkılacak, AKP böylece kendisini temize çıkaracak, geçmişteki tüm suçların sorumlusu olarak cemaati işaret edecek. 2. Paralel yapıyı temizliyoruz. Yalanı adı altında yargı ve poliste tamamen AKP'nin çıkarlarına hizmet eden bir yapı oluşturulacak. 3. Derin devleti tasfiye ediyoruz. Yalanı adı altında polis ve savcıdaki tayinler meşrulaştırılacak. Bilal Erdoğan'ın da içinde olduğu yolsuzluk davası sanıklarının uygun mahkemelerde yargılanıp beraat etmesi sağlanacak. 4. Savcı ve polis yolsuzluklara karşı operasyon yapamaz hale getirilecek. Türkiye bir suç cennetine dönüşecek. 5. Cemaatin üzerine yıkılan suçlar sonrası Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki sanıkları yeniden yargılama yolu açılacak. Çünkü şu kişiler sahte delil üretmiş, işte kanıtı ve belgesi denildiği takdirde yargı o davaları yeniden görmek zorunda kalacak. Yukarıda özetlemeye çalıştığım tablodan adalet çıkmayacağı ve AKP'nin de adaleti sağlama gibi bir derdin olmadığı çok net bir biçimde görülüyor. AKP, Erdoğan'ı kurtarmaya ve Bilal Erdoğan ile diğer sanıkları yargıdan kaçırmaya çalışıyor. Fethullah Gülen hareketi ise bu sürecin bir bahanesi haline dönüştürülüyor. 10 yıldan bu yana yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Gülen ile Erdoğan arasında süren iktidarı paylaşma kavgası, Atatürkçülerin, devrimcilerin, demokratların, ulusalcıların ve ilerici güçlerin kavgası değildir. Bu yüzden ne AKP'den ne de cemaatten yana tavır almak zorunda değiliz. Üçüncü yolu bulmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. başkanlık Türkiye'nin bölünmesi demektir. Erdoğan'ın bir numaralı fantezisinin başkanlık olduğu biliniyor. Ben kafasındaki sisteme başkanlık değil, başkancı sistem diyorum. Zira istedikleri model her şeyin ve tüm yetkilerin tek adama bağlanmasıdır. Bu sistem kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıracağı gibi Türkiye'nin filiyen bölünmesini de beraberinde getirecektir. Çünkü herkes bilir ki başkanlık adı verilen sistem ancak ve ancak federasyonlarla ayakta tutulabilir. Yukarıda özetlediğim siyasi tablo Atatürk'ün bize miras olarak bıraktığı cumhuriyetimizin ortadan kaldırılması demektir. Cumhuriyetin yok edilmesi Türkiye'nin gericiliğin batağına saplanması anlamına gelir. AKP'nin özlemi de zaten budur. Kadın erkek eşitliğine sırtını dönenlerin demokrasiye ve laikliğe inanması beklenemez. Cumhuriyet, laiklik ve demokrasiye olan inananlar sahip çıkar ve yaşatır. Cumhuriyetin diğerlerini yaşatacak olanlar biziz. Erdoğan rejiminin sonu geliyor. Erdoğan rejiminin sonunun geldiğini AKP'deki krizden anlıyoruz. AKP'de yaşanan krizin en önemli sebebi RTE'nin tüm politikalarının çökmesidir aslında. Para politikası, dış politikada izlediği çizgi ve Türkiye'yi adeta bir açık hava hapishanesine dönüştüren uygulamaları RTE'yi dünyadan izole etmeye başladı. Türkiye'yi adeta tek adam rejimine dayalı bir anlayışla yönetmek isteyen RTE, bir süre sonra kendisini Orta Doğu'nun lideri saymaya başladı ve Orta Doğu'nun kaderini çizebileceğini sandı. IŞİD, Müslüman Kardeşler ve benzeri örgütlerle birlikte anılan ismi Batı'yı tedirgin etmeye başladı. AKP içinde yaşanan kavganın patlak vermesinin en önemli sebebi budur. Siyasi yaşamlarına devam etmek isteyen AKP'nin önemli isimleri RTE'de siyasi geleceklerini göremiyor ve hepsi RTE'den kurtulmak istiyor. Ve hatta birçoğu RTE'yi artık kendileri için yük olarak görüyor. Bu isimlerin başında Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç geliyor. Göreve atandığı günden bu yana ağız tadıyla başbakanlık yapamayan Davutoğlu, İngilizlere yakınlığıyla bilinen Abdullah Gül'ün de desteğiyle RTE'ye bayrak açıyor. Öyle ki yakın zaman önce AKP'de yaşanan kavga yüzünden milletvekili listeleri yazılamamıştı. Listeyi kimin yazıp yazmayacağı da bilinmiyordu. Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki liste savaşında Erdoğan'ın Davutoğlu'na "Sen sadece 4 ilin vekillerini yazacaksın" talimatından illerin yarısının Davutoğlu tarafından yazılmasını kabul edecek bir noktaya gelmişti. AKP içindeki savaşın diğer cephesi ise Melih Gökçek ile Arınç arasında olmuştu. Arınç, Ahmet Davutoğlu adına, Melih Gökçek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuşmuştu aslında. Gökçek, AKP Genel Başkanı olabilmek için fırsat kolluyor. Bu yüzden Arınç üzerinden Başbakan Davutoğlu'na vuruyor. Davutoğlu, sudan bir sebeple Gökçek'i görevden aldırırsa şaşırmayın. Gökçek'in Arınç'ı hedef seçmesi boşuna değil. Erdoğan bir cumartesi gecesi Davutoğlu'nu evine çağırdı ve "Bülent Bey'e söyleyin istifa etsin, orada kalmasını istemiyorum" dedi. Arınç bunu duyunca kendi deyimiyle kendisini tutamadı ve Gökçek üzerinden RTE'ye ağır sözler söyledi. Arınç satır aralarında Erdoğan için ne konuştuğunu bilmiyor, hatırlamıyor anlamına gelecek ifadeler kullandı. Bu tartışmaların sonunda AKP'li bir grup bakan ve milletvekili Erdoğan'ın sağlığının Türkiye'yi yönetecek yeterlilikte olmadığını dile getirecek gibi görünüyor. Erdoğan da bunun planladığını biliyor. Bu yüzden parti üstündeki baskısını artırarak çatlak seslerin çıkmasını engellemeye çalışıyor. Ancak ne yaparsa yapsın, nafile. Çünkü karşısında artık güçlü bir cephe var ve o cephe RTE'yi sırtında taşımamakta kararlı. Bunların başına Abdullah Gül ile bir daha milletvekili yapılmayacak olanlar çekiyor. Erdoğan bunu engellemek için ülkeyi savaşa bile sokabilir. AKP içindeki isyan ateşini yakacak olan vekiller ise kısa bir süre sonra Abdullah Gül Vakfı'nın etrafında toplanmaya başlayacak. Kendilerine AK Partililer diyen bu grup, AKP'nin 17-25 Aralık'la birlikte misyonunu tamamladığını düşünüyor. Öyle ki Abdullah Gül de yakın çevresine 17-25 Aralık'a bulaşmış bir AK Parti benim partim olamaz diyor. Arınç ise bildiği telden çalmaya devam ediyor. İstifasını isteyen RTE'ye üstü örtülü cevap veriyor. Gökçek'in "Arınç istifa etmelidir" sözüne yolsuzluk dosyalarının ucunu göstererek cevap verirken "Bunları 8 Haziran 2015'ten sonra konuşacağım" diyor. Bu söz Erdoğan'a istifa etmiyorum, görevimin başında kalacağım demektir. Daha önce de dile getirmiş, Erdoğan yaptırdığı kaçak sarayda yalnızlaştırılacak, sonra da siyaseten bitirilecek demiştim. Erdoğan şimdi yakın çevresinde beni izole etmek, konu mankeni haline getirmek istiyorlar diyor ve gücünün azaldığını fark ediyor. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da Yiğit Bulut'u bile milletvekili yaptıramıyor. Davutoğlu RTE'nin birkaç kez konuşmasına rağmen Bulut'u listelere aldırtmadı. Erdoğan, Bulut'un yanı sıra çok sayıda ismi de listeye koydurtmaya çalıştı ancak birçok ismi direkten döndü. Gelişmelere çok sinirlenen ve olan biteni hazmedemeyen Erdoğan, bu yüzden AKP hükümetini görevden almayı bile düşünüyor. Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan, Mehmet Şimşek, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve daha birçok ismin karşısına geçtiğini gören Erdoğan, Efkan Ala'yı bile yanında tutmakta zorluk çekiyor. Ala da gücün Davutoğlu'na kaydığını gördüğü için şimdi kapağı kendilerine AK Partililer diyen gruba atmaya çalışıyor. AKP içindeki savaş görüldüğü üzere her cepheye sıçramış durumda. Davutoğlu geçen hafta sessiz sedasız bir şekilde örtülü ödeneğin kullanımına da müdahale ettirdi. Yapılan değişiklikle birlikte Erdoğan'ın örtülü ödeneği kullanmasının önüne geçildi. Erdoğan artık Davutoğlu'nun imzası olmadan örtülü ödenekten tek kuruş dahi harcayamayacak. Başı Arınç'la dertte olan ve susmak zorunda kalan Gökçek ise Salih Kapusuz ve bir grup milletvekiliyle hareket ediyor. Kapusuz, Gökçek'in AKP genel başkanı olması halinde eski parlak günlerine dönebileceğini düşünüyor. AKP içindeki kavga daha da büyüyecek. Türkiye ekonomik krizin yükünü daha çok hissettikçe bunun sorumlusu aranacak. Ve AKP içindeki etkili bir grup faturayı Erdoğan'a kesecek. Hem de kamuoyu önünde. Para ve faiz politikasına müdahale ettiğin için kriz yaşadık denilecek ve top Erdoğan'a atılacak. Aslında şu anda devlet yönetiminde tam bir kaos var. Göreve geldiği günden bu yana Erdoğan rejimini inşa etmeye çalışan RTE ise son olarak iş güvenlik yasası ile bunu pekiştirmek istedi. Ancak tüm gelişmeler Erdoğan'ın bu yasayı uygulatamayacağını, zira Erdoğan rejiminin çökeceğini gösteriyor. Zira 17-25 Aralık sürecini yaşayan Türkiye'nin bu yolsuzluğu daha fazla taşıyamayacağı ve dosyaların yeniden açılacağını biliyor. Yukarıda özetlediğimiz tablo aslında AKP'nin büyük bir çürüme ve kokuşma süreci yaşadığını gösteriyor. Yolsuzluklara bulaşmış bir partinin ve Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyeti yıkamayacağı ve tarihe karışacağı görülürken biz Cumhuriyet sevdalılarına her zamankinden daha çok çalışmak düşüyor. Kitabın sonu. 20 Ocak 2017, sayfa 274.